Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Daha çok da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnekle hareket edip oradaki tartışmaları gündeme getireceğiz. Orada bu Filistin-İsrail çatışması, daha doğrusu İsrail-Gazze saldırısından sonra yaşanan bir tartışma var. Antisemitizm olarak nitelendiriliyor İsrail eleştirisini pek çok çevre. Bu çerçevede üniversite rektörleri istifa etmek zorunda kaldı. En azından Kongre'nin soruşturma komitesinde ifade verme durumuyla yüz yüze kaldılar. Bu böyle bir tartışma Amerikan toplumunu nasıl etkiler? Bölünmeyi daha mı artırır, yoksa yeni bir yol açar mı önlerine? İki kutba bölünmüş olan ABD'de Trump zamanından bu yana açığa çıkmış olan bir tutum alış var idi. Bunu nasıl etkiler üzerinden örneklerle birlikte gideceğiz. Ve Türkiye'ye de tabii ki yansıması olur mu değerlendirmesini yapalım istiyoruz. Bakalım nasıl, ne şekilde götürürüz. Evet, yani Liz McGill istifa etmek zorunda kaldı. Penn Üniversitesi'nin rektörü. Çok parlak bir kadın. Bütün o meşhur üniversitelerden geçmiş, bir şekilde eğitim almış. Yale dahil olmak üzere. Cambridge'de de bulunmuş, Harvard'da bulunmuş. Penn'de ama istifa etmek zorunda kaldı. Hem de hukuk, iyi bir hukukçu.
Evet, sonuçta galiba şeylerin başındaki yani adı geçen rektörler için hukukçu olan sadece o var galiba. Ama enteresan olan ilk partide sigaya çekilen üç rektörün üçü de kadın idi. Ben işin hakçası bununla ilgili haberler ilk önüme düştüğünde kadınların yani rektörlerin üçünün de kadın olması ve üçünün de üç aşağı beş yukarı benzer ifadeler vermesine dikkat eder bulmuş idim. Hani ya bu da işte öyle bir şey. Bir ritüel yerine getiriliyor filan diye bakıp teferruatına bakmamıştım. Ama sayalım yani. Harvard, MIT ve Penn State. Yani bildiğim kadarıyla üçü de, ilk ikisi zaten kesin de üçü de Ivy League üyesi olan üniversiteler. Ama olay orada kalmayacakmış yani. Kalmamış ya da kalmayacakmış. 10-15 üniversite ve kolej de listedeymiş. Yani işte hani Amerikan devletinin bu son derece sentetik oluşumun, Amerikan siyasetinin falan işte bir korkutma operasyonu. Türkiye'de her şeyin böyle olmasına çok alıştığımız için yani işte dünyayı da böyle görüyorum anladığım kadarıyla. Çok defolu bir hale gelmişim yani. Yani işte orada böyle bir hiçbir çarkı döndürmeyecek absürt bir şey gösteri tezgahlanıyor diye bakmış idim. Sonra Amerika'da bir arkadaşımla konuşurken böyle başka bir şeyler için konuşurken burada kampüsler çok hükümetin başını ağrıtıyor derken ki ses tonunda falan böyle ciddi bir endişe de vardı. Yani hani hükümetin başı ağrıyor endişesi değil yani. Kampüslerle ilgili bir
Evet.
endişesi de vardı ama hiç oralı olmadım ben hani konuyu değiştirdim kendi konumuza getirdim fakat sonra yine kampüsleri gündeme getirdi yine üstünden geçtim. Sonra sen ya burada bir şey var, burada bir mevzu var deyince biraz çalıştım. Ne kadar utanç verici bir halde olduğumu gördüm yani kendi hesabıma. Yani şimdi de tabloyu iyi anlamış olduğumu düşünmüyorum yani. Ama galiba biraz daha insani bir bakış açısına sahip oldum mevzuya. Galiba yani.
De konuyu anladıktan sonra konuşmak da gerekmiyor. Anlamak için de konuşmak gerekiyor.
Yok yok tabii yani mesele orası değil de hani benim ne kadar ben kendimi böyle ne kadar böyle işte her şeyin bir takım güç odakları tarafından dizilip hayatımızın tayin edildiği ve bütün enformasyonun böyle inşa edildiği bir dünyada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimi yakaladım. Ama anladığım kadarıyla tablo tam pek öyle değil yani kampüsler sahiden sıkıntılı Birleşik Devletler'de anlaşılan o. Düşününce de zaten öyle olmasına da bir tuhaflık yok yani 18-20 yaşında ve geleceğin kendilerine ait olduğunu, geleceğe karşı mesul olduklarını düşünen sayısız insan var dünyanın her yerinde. Sorun şu bu insanlar yani biz 70'lerde dünyaya öyle bakmıyor muyduk
Evet.
yani. Şimdi Bülent Ecevit'in Tunç Yalman'a yazdığı mektuplar 19 yaşındayken, 19-20 yaşındayken yazdığı mektuplar kitap haline getirmiş. Onu okudum bu hafta. Yani böyle hani sahiden de Mars'tan gelmiş birisiyle temas etmişim gibi bir duyguya kapıldım. Ama yani evet öyleydik işte böyle kendimizi çok yeterli hissediyor idik. Geri kalmış, geri bıraktırılmış bir ülkede aldığımız eğitimlerle işte filan bir şeyler yapacağız. Türkiye'nin geleceği biziz yani gibi bir duygu sahiptik. Ya şimdi
sadece itiraz etmiyorduk. Talip'tik yönetmeye.
Evet. Ya şimdi Harvard'da, MIT'de olsam yani mesele sadece Türkiye'nin istikbali değil, bütün dünyanın istikbalini bir yük olarak omzumda hissediyor olurdum yani. Şimdi tabiatı bu. Bakın yani 18-20 yaşta çocuklar için evet yani bu olayın tabii şeyi bu yani onların da orada işte İsrail'le olup bitenlere, İsrail'in yapıp ettiklerine kayıtsız kalmalarını beklemek yanlış olur. Anladığım kadarıyla böyle bir hareketlenme var kampüslerde. Anlamadığım, daha doğrusu çok emin olamadığım tablo bu hareketlenmenin ne kadar şiddet ihtiva ettiği. Yani bir İsrail karşıtlığı var, çok yoğun bir İsrail karşıtlığı var. Tabii olarak Arap, Filistin, Müslüman karşıtlığı da var bir tarafta. Zaten hep vardı olan bir şey de var bir tarafta. Ama anladığım kadarıyla tablo şimdi ikinci grup sinmiş. Yani eskiden daha kolay konuşabiliyordu olan grup sinmiş, sindirilmiş durumda. Ve İsrail karşıtı motivasyon kampüslerde biraz sesini yükseltmiş durumda. Ve bu ses yükseltmenin nereye varıyor olduğu, nereye varmış olduğu konusunda gelen malumat birbirle çelişiyor haliyle. Yani hiçbirisine de güvenemiyorum. Yani İsrail'i meşru bir biçimde bütün bu yapıp ettiklerini eleştirerek bir şeyler söyleyenler vardır. Buradan işte bir zaten var olan, Birleşik Devletler'de de zaten var olan Yahudi karşıtlığı, hani geleneksel olarak var olan Yahudi karşıtlığı ve işte Yahudilerin son zamanda yeniden güç kazanması, son zamanda derken son 40-50 yılda yeniden güç kazanması karşısında güçlenmiş olan bir Yahudi düşmanlığı ve bunun söze dökülmesi gibi bir şeyler vardır. Var anladığım kadarıyla. Bunun ötesinde bir de hani şiddete varma potansiyeli taşıyan ya da şiddete varan şeyler de olabilir. Ve bunların dozları nedir? Hangisi ne kadar oluyor? Şimdi bunları bilmiyorum yani. Bilmeden konuşuyorum. Çünkü gelen malumata güvenemiyorum. Şimdi bu üç rektörün üçünü de çağırdılar kongreye ve ana teması işte kampüslerinizde Yahudi aleyhtarlığı yani nefret suçu işleniyor ve siz bunun için gerekli güvenlik önlemlerini almıyorsunuz. Zaten şahıslar olarak, rektörler olarak da buna kararlı bir reaksiyon, gösterdim, bir suçlama yapmadınız. Faşizm için hep aynı şey söylenir ya yani. Susamazsın yani. Faşizmin istediğini söylemek zorundasın. Böyle bir durum var yani. Siz burada Hamas'ın yaptığını yeterince şiddetle kınamadınız ve kampüslerinizde de olup bitenleri yeterince şiddetle kınamadınız, eleştirmediniz filan diye sigaya çektiler bu üç rektörü. Üçünün de verdiği cevap, üç aşağı beş yukarı burada bir ifade özgürlüğü var. Yani evet, yani sonuçta nefret suçu Birleşik Devletler'de işte bilmem hangi kanunlar işte filan suçtur filan da tamam da hani sonuçta bağlama bağlı bir şeydir.
Eyleme dönüşmemiş bir şey. Eyleme dönüşmediyse suç değildir falan gibi şeyleri var. Onlar da ne olursa eyleme dönüşecek. Yani neyi bekliyorsun? Konuşmak da eylem değil mi falan diye de sıkıştırmışlar.
Evet. Onlar da işte konuşma özgürlüğü de ifade özgürlüğü de Birleşik Devletler Anayasası'nın temel şeylerinden bir tanesidir. Dolayısıyla hani konuşmak suç değildir falan diye kıvırmışlar. Bu yani üçünde üç aşağı beş yukarı ortak yani söyledikleri benzer şekilde. Fakat başı derde giren bu Penn State'in Liz McGill'i oldu. Yani biz bu program çektiğimiz sırada anladığım kadarıyla diğer kişi henüz istifa etmemişti. Zaten de çok da istifa edecekmiş gibi görünmüyorlar. Çünkü Harvard'ın işte Claudine Gay'in arkasında durdu Mezunlar Derneği. Yani Harvard Mezunlar Derneği kendi rektörlerinin arkasında durdu.
Şimdi burada da Penn Üniversitesi'nde mütevelli heyeti arkasında durmuş rektörün. Ondan sonra bir bağışçılar 100 milyon dolarlık bir bağışı geri çekmiş bir bağışçı. Durdurmuş ve bunun üzerine de meclisteki kongre komitesi başkanı soruşturma açılmasını talep ediyor. Ondan sonra istifa etmek zorunda kalıyor. Yoksa üniversite ilk başta arkasında durmuş rektörün.
Şimdi o daha teferruatlı bir iş ve bu bağışçılar meselesi üzerinde de ayrıca konuşmak gerekiyor. Atlarsak atlatma yani.
Tamam.
Zaten anladığım kadarıyla Penn State'de sadece rektör istifa etmedi. Onun arkasında duran mütevelli heyeti başkanı da istifa etti yani. başlangıçta onun arkasına duran. Ama şimdi bu Harvard'da yani mezunlar derneği kadının arkasında, hani böyle kurumsal, evet, sadece kurumsal bir şey değil. MIT'de Cornblatt'ın da mütevelli arkasında durdu, hala duruyor. Dolayısıyla onların istifası benim bildiğim kadarıyla biz bu programı çektiğimizde henüz gündemde değildi. Ama bu Liz McGill'i sorgulayan kongre üyesi Elise Stefanik, biri gitti, bir vuruldu, ikisi kaldı falan diye, yani bu işin peşini kovalayacak olduğunu da gösteriyor. İşin zaten hani tabloyu netleştirmek için şeyi kafi gibi göründü bana ucuz yoldan. Bu Stefanik'in McGill'i sorgularken ki edası, yani kadın diyor ki yani bir şey söylüyor söylüyor, işte bu taciz midir, işte bu işte nefret midir falan falan. Yes or no diyor. Şimdi ötekiler böyle lisan-ı münasebe, bu bağlama göre değişir falan diye. Bir şey ya, bak bu en kolay cevap verilecek konu, bak işte burada şimdi bu evet mi hayır mı falan tekrar. Yani bu edanın aslında bütün gri alanları iptal ettiği ve işte bizi kasıyor olduğu çok bariz bir biçimde görünüyor yani şeyde. Yani orada kendi kurumlarında belli bir dengeyi, yani kurumun hayatta kalmasını, bugün de yürümesini sağlamakla görevli olan bir takım idari sorumlulukları olan insanlar, kadınlar tabii olarak bu Stefanik kadar böyle uçuk kaçık alemlerde, siyah beyaz alemlerde falan yaşayamıyorlar yani. Onlar evet şimdi şurada şunu yaparsak bu olacak, burada bunu yaparsak şu olacak falan hesaplar yapıyorlar. Burada her üçünün verdiği ifadede de şey de çok dikkat çekiciydi. Biz bütün Yahudilere karşı nefret söylemlerine karşıyız. Nefrete, yani nefret suçlarına karşıyız. Bunlara biz karşıyız bu söylemlere, ama bunları söyleyenleri susturamayız derken hemen hepsi hemen her fırsatta tekrar tekrar şunu da söylüyorlar. Yani Müslüman karşıtlığı, Arap karşıtlığı veya Filistin karşıtlığı da aynı kategoridedir bizim açımızda. Yani siz meseleyi ısrarlı bir biçimde Yahudi mağduriyeti haline getiriyorsunuz. Bizim açımızdan bunlar karşı tarafla birlikte bir bütün olarak hepsi aynı şeydir deme ihtiyacı hissettiler. Bu da belli bir hassasiyet anladığım kadarıyla bu üniversitelerde eskisine kıyasla Arap Filistinli öğrenci sayısı da artmış gibi hissettim ve bunun da getirdiği bir, yani Yahudi öğrenci nüfusunu dengelemiş bir Müslüman öğrenci nüfusu varmış gibi hissettim yani.
Bu nüfustan da kaynaklanıyor olabilir ama biraz da galiba düşünce biçimi de farklılaşıyor. Eskisi kadar tek taraflı düşünen bir anlayıştan uzaklaşmış gibi duruyor üniversite yönetimlerinin bazıları.
Yani sonuçta İslamofobiyi de ciddi bir tehdit olarak, yani Yahudi karşıtlığını ciddi bir tehdit olarak görenlerin ısrarlı bir biçimde İslamofobiyi de ciddi bir tehdit olarak görüyoruz demeleri, fol yok yumurta yokken yani demeleri dikkat çekiciydi. Şimdi bu Penn State'in hikayesi diğerlerinden ayrılıyor. Yani kadın istifa etmek zorunda kaldı. İşte dediğim gibi mütevelli heyeti başkanıyla birlikte. Orada başka bir hikaye dönmüş. Eylül ayında, yani bu Hamas'ın saldırısından önce Eylül ayında Penn State'te bir etkinlik düzenlenmiş. Filistinli yazarlar, Filistinli edebiyatçılar gibi bir, Filistin edebiyatı falan gibi bir başlık altında bir etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinliğe bir takım ünlü isimler davet edilmiş. Bu ünlü isimlerin arasında Pink Floyd'un şeyi de var, Roger Waters da var. Bu isimler daha önce çok fütursuzca antisemitik tutum almış ve işte İsrail karşıtı tutum almış isimlermiş. Aralarında böyle isimler olan bir liste gelmiş Penn State'e. Ve daha o zaman olay bir olay patlamış. Yani siz bunları kampüse sokamazsınız diye. Ve işte Liz McGill de, yani sonuçta ben bu isimlerin söylediklerini onaylıyor değilim ama burada ifade özgürlüğü var diye daha o zaman pozisyon almış. Ama orada bir kıyamet kopmuş yani. Şeyden bir 10 gün kadar önce
bir saldırıdan. İlk round olmuş yani.
Evet. Sonra bu sanat festivali kavgalı gürültülü işte bitmiş. Sonra 7 Ekim'de saldırı olunca bu sefer daha sıcak olduğu için hadise, bağışların bir bölümü 7 Ekim'de hadise olur olmaz kadına istifa çağrısında bulunmuşlar ve doğru anladımsa kadın kendi sosyal medya hesabından veya rektörlük hesabından herhangi bir kınama falan yapmamış, yayınlamamış. Ama yani hareketine yönelik. Bunun üzerine öfke büyümüş ve senin sözünü ettiğin o bağışlarını geri çekmeleri vesaire filan gibi hadiseler gerçekleşmiş.
Bir de 16 bin imza toplamış istifa etmesi yönünde rektörün, Liz Magill'in.
Orada iki tane öğrenci, yani en az iki tane öğrenci doğrudan dava açmışlar. Burada nefret suçu işlenmesine, kampüse nefret suçu işlenmesine seyirci kaldı. Ben işte bir Yahudi öğrenci olarak üniversiteye gidemiyorum. Çünkü kendimi güvende hissetmiyorum. Bundan Liz Magill tuşludur diye dava açmış. Bunun dışında kamu davası da açılmış anladığım kadarıyla. Ve onun üzerine işte bu 5 Aralık'taki kongredeki ifade mevzu gelmiş. Şimdi buradan anlıyoruz ki evet, yani bir takım Yahudi öğrenciler kendilerini can güvenlikleri tehdit altında hissediyorlar. Yani öyle bir hava var mı? Gerçekte öyle bir durum var mı bilmiyorum. Çünkü hani mesela böyle büyük suçlama olarak o şey sırasında, Filistin Sanat Festivali sırasında duvarın birine gamalı haç çizilmişti. Biz onu görmüştük. İşte fotoğrafını da çektik ama Liz Magill bir şey yapmadı filan gibi suçlamalar da var. Yani şimdi gamalı haç, duvarda gamalı haç gördüğü için kendisini tehdit altında hissedecek kadar, yani hayati tehdit altında hissedecek kadar nazdan nazik midir bu öğrenciler? Ya olabilir gibi de görünüyor. Yani aslında herhangi bir fiziksel tehdit olmadığı halde vay bak hakikaten duvarda gamal haç çizildi, biz tehdit altındayız veya bizim düşüncemiz tehdit altında filan diye de bir şey de çıkartılmış olabilir. Bunu da bilmiyorum yani. Dolayısıyla hani gelen malumat böyle çok bir şey oturtamıyorum yani. Ama ana hatları itibariyle genel suçlamalar işte orada zaten bir şekilde karara bağlamıştı olduğumuz ve sindirmişti olduğumuz bir hadise var idi. Bitmişti bu işte gamalar çizilmeleri, şurada intifada lafı, yani şimdi şey sırasında intifada lafı edildiğinde birilerinin tüyleri diken diken olmuş yani. İşte intifada ne? Ayaklanma. Yani ama vay bu Yahudi İsrail'in ortadan kaldırılması talebidir manası çıkartıyor birileri filan böyle.
Ama hiç orada ay, Filistinliler ve Müslüman öğrenciler İsrail'in adı geçiyor diye bundan tehdit algıladık dememişler demek ki. Onlar hiç bundan çekinmemişler.
Ne oluyor? Aslında ne oluyor? Tabii kampüslerde yaşayarak bilmek lazım. Bir de nehirden denize hikayesi var. Onu ayrıca konuşalım istiyorum işin içine. Fakat burada asıl güzelce işaret ettiğin, kışkırttığı şey, asıl dert şu yani. Yani bütün bunlar oluyor Birleşik Devletler kampüslerinde ve Birleşik Devletler bunları konuşuyor. Ha, bunları konuşunca bu sefer orada İsrail'in Gazze'de her gün birkaç yüz kişi öldürmesi gündemden düşüyor yani. Ya bir dakika, sizin problemleriniz var kendi içinizde, anlıyoruz da yani. Hani böyle vay intifada dediğinizde, dendiğinde ben şunu anlıyorum, sen bunu anlıyorsun filan falan. Tam karar, orada insanlar ölüyor ya yani. Çoluk çocuk insanlar ölüyorlar ve bu... Bütün bu hikaye, yani kampüslerde olanları soruşturma vesaire falan hikayeleri Birleşik Devletleri o kadar çok meşgul ediyor ki Birleşik Devletler silahlarıyla Gazze'de çoluk çocuğun öldürülüyor olması İsrail tarafından tartışılamıyor gibi bir tablo da ortaya çıkıyor. Yani böyle de bir absürt tarafı var işin. Şimdi bu bağışçılar meselesi benim kafamı çok yordu. Bu tür kurumlara devletin, yani eğitim kurumlarına devletin sahip olması yerine işte böyle o kurumların olabildiği kadar sivil inisiyatiflerle, sivil bağışlarla vesaireyle yürüyor olması benim kendi dünya görüşüm itibariyle, yani devletin yerletilebilmesi için uygun bir zemin oluşturuyor. Evet. Yani okul devletinse devlet istediğinin okutulmasını ve onun istediği şekilde okutulmasını talep ederle yapacak bir şey olmaz yani. Bütçe parayı veren düdüğü çalar yani. Ama parayı sivil olarak biz veriyor isek, toplum olarak, o zaman devlete karşı dur kardeşim bir dakika, sen burada bize şu din dersini veremezsin veya şu din dersini vermek zorundasın filan. Neyse bizim pozisyonumuz. Bunu diyebiliriz artık değil mi yani? Dolayısıyla bana prensip olarak daha uygun görünüyor idi. Ama Yani böyle büyük miktarlarda bağışlarla bu işler yürüdüğü zaman yani evet o bağışçıları şantaj kabiliyeti artıyor. Devlete kıyasla daha tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Yani işte böyle orada adamın birisinin o bağışlardan birisinin kafasına göre uygun görmediği bir şey olduğu zaman kestim bağış dediğin zaman birdenbire sistem aksama riski ortaya çıkıyor filan. Yani bu hani çözülemez bir problem manasında söylemiyorum. Pekala bunlar çözülebilir de. Ama hani prensip olarak burada bir sıkıntı var diye
Yani
düşündüm.
mütevelli heyetinde parayı veren bağışçının kuralı koymasının olmaması gerekir normalde. Ama o kural da getiriyor. Bu kötü.
Yani işte eğer çok büyük meblağlarla şeyler yapılıyorsa yine parayı veren düdüğü çalar. Yani atıyorum şimdi bunun 10 bütçesi varsa ve işte bu 10 bütçenin 4'ünü devlet karşılıyor ise işte ikisini öğrenci ücretleriyle karşılıyor ise kalan 4'ünde bağışçılar karşılıyor ise ama bu bağışların içinden ikisi bütün bağışların yarısını yapıyor ise yani onlar şantaj yaparlar yani. Daha dağılmış olursa yani işte hani üçer beşer oradan gelen bağışlar olsa o kadar riskli değil ama böyle derli toplu bağış yapıldığı zaman çok riskli durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi bunun dengelenebilmesi için ne olması gerekiyor? O bağışçıları da dengeleyecek bir daha yaygın bir toplumsal taban gerekiyor. Aslında bu İsrail ile ilgili sıkıntıları olanlar bu konuda bir şeyler yapmışlardı. Yani BDS diye bir kurum, bir oluşum var. Bir tür vakıf anladığım kadarıyla ve bu yani 20 yıllık, 20 yıldır var ve 20 yıldır bir kampanya yürütüyor. Yani bunun ilham aldığı şey Güney Afrika Cumhuriyeti hatırlarsın yani apartheid rejimini çökertmek için dünya çapında çok sistematik, iyi örgütlenmiş bir boykot kampanyası yapılmış ve Güney Afrika rejiminin devamını sağlayan kurumlara, uluslararası kurumlara boykot uygulanmıştı ve onlar ister istemez desteklerini çekmek zorunda kalmışlardı. Bu da apartheid rejiminin çöküşünde önemli bir etki yapmıştı. Buradan ilham alarak benzer bir şeyi İsrail için yapmaya çalışan bir kurum var. Yani 20 yıldır bu işi yapmaya çalışan ve sistematik olarak şeyi güncelliyor. İşte sadece böyle İsrail ürünlerini boykot etmek falan değil yani. Evet Packard İsrail'de İsrail devletinin Filistinlileri gözetlemesi için gerekli, surveillance için gerekli teknolojileri sağlıyor diye mesela HP'ye yönelik de bir boykot çağrısında bulunmuş vesaire filan falan bir şey bu. Böyle uzun bir listesi var ve durmadan uzuyor. Kime, neden boykot yapılmasını talep ettiklerini de açıklayarak böyle durmadan bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu kurumun varlığı hakkında bir araştırma, varlığı hakkında farkındalık konusunda bir araştırma yapılmış ve Birleşik Devletleri'nin %80'inden fazlasının böyle bir kurumun var olduğunu bile bilmediği ortaya çıkmış. Ama demeye çalıştığım, eğer böyle bir takım mekanizmalar çalıştırılırsa, doğru çalıştırılırsa o zaman mesela o desteğini çeken kurumlar korkutulabilir. Bağışçılar korkutulabilir. Dolayısıyla bu iş böyle hani toplumsal boykot vesaire falan gibi organizasyonlarla pekala yürütülebilir diye düşünüyorum. Ya bu kurumun yani bu BDS'in başarılı olduğu birçok örnek de var. Yani birçok sanatçının mesela İsrail'e gidip konser vermesi vesaire ya da sergi açması gibi şeyleri engelleyebilmişler. Yani eğer İsrail'e gidip konser verirse boykot edilecek korkusuyla gitmek konserini iptal etmiş. Buna karşılık da İsrail bu BDS'in faaliyetlerine destek verenlerin İsrail'e girişini yasaklamış. Böyle bir kanun çıkartmış ve de Birleşik Devletler'de de çok sayıda 30 küsür eyalette bu BDS'in faaliyetlerine destek vermeyi yasaklayan yani telin eden bir kanun çıkmış. Yani bu tabii ki ahalinin boykota uymasına engel olabilecek bir şey değil ama işte hani yönetim, eyalet yönetimi, devlet yönetimi çıkıp biz buna karşıyız diye tebligatta bulunmak zorunda filan gibi bir durum var. Yani 20 yıldır bu zaten bir şeyleri karıştırıp duruyor olan bir şey ama anlaşılan o ki Birleşik Devletler'de yeterince gündeme gelememiş. Bu fırsattan istifade böyle hani duvarlara gamalı aç çizmekten falan daha müessir bir şey olabilir gibime geldi yani.
Olabilir.
Toplum bu
Ama
anlamda.
son dönemde zaten sanatçılar arasında, edebiyatçılar arasında, hatta akademisyenler arasında da artan bir eğilim var. İsrail'e karşı daha duyarlı davranan, antisemitizm meselesini İsrail'i eleştirmekle karıştırmayan bir yaklaşım da var. Bu giderek de yaygınlaşıyor. Bir de orada müzeler de var galiba. Onlar da sponsorla çalıştıkları için. Onlar da iki türlü etki altında muhtemelen. Bunlara duyarlı olanlar daha çok sponsor görebiliyorlar ya da duyarlı olanlar daha az sponsor görebiliyorlar. Böyle de bir yönleri de var gibi duruyor.
Ya evet, müzeler ve işte sanat festivalleri vesaireler falan da çok yoğun bir tartışma mevzu olmuş. Bu konuda da bir şeyler okudum yani. Türkiye'de de aslında olmuyor değil bu tantanalar ama Türkiye'de o küçük bir sektör olduğu için.
De çok kurumsal değil Türkiye'de henüz.
Ama yani mesela şarkıcılar üzerinden filan şiddet bir üstüne yürüyor bu. Ama hani burada işaret etmeye çalıştığım mesela Türkiye'de böyle gidip de Starbucks'ta kahve dökmek yerine kardeşim bak bu böyle kendi kafanıza göre bir takım boykotlar icat etmenize de lüzum yok. Orada bu iş için örgütlenmiş ve 20 yıldır durmadan bir takım gerekçeli listeler yayınlayan bir şey var ve siz Türkiye'de de bu listeye Türkiye'den bir takım kurumları ekleyebilirsiniz ve sahiden sonuç almak istiyorsanız yani bu mantıklı bir yol gibi görünüyor. Yani bağışçıların şantajının benim kafamda oluşturduğu soru işareti sanki böyle dengelenebilir. Prensip düzleminde konuşuyorum. Yani burada büyük sermayenin ele geçirdiği bir mevziyi burada sıradan insanla dengelemek mümkün gibi görünüyor yani teorik olarak. Bu pratikte üzerine çalışılması gereken deneye yanılı öğrenilecek şeyler yani.
Fakat şöyle bir şey de var. Mesela 1800 tane, 1800'den fazla Yahudi yazar, sanatçı, işte edebiyatçı filan bir bildiri yayınlıyorlar. İsrail'i eleştirmek ile antisemitizmi karıştırmak doğru değildir. Bunlar farklı şeylerdir deyip İsrail'in bu tutumunu eleştiriyor. Bu bence çok önemli bir adım. Yani sayı da hayli yüksek bir rakam. Bu demek ki belli bir karşılık buluyor ve İsrailli vatandaşların bunu yapması, sanatçıların yapmasının etkisi daha büyük olacaktır diğerlerine göre.
Yani tabii şimdi Birleşik Devletler'in içinde yaşamadığım için şeyi bilmiyorum ama yani bu yeni bir hadise değil. İsrail kurulmadan önce başlamış
Var, evet orada
bir
var.
hadise. Yani ciddi bir Yahudi nüfus, dünya genelinde ciddi bir Yahudi nüfus zaten İsrail'in kurulmasına kurulmadan önce karşıydı yani. Yani onların gerekçeleri de şuydu yani bu aslında bizim buralardaki hayatımızı zorlaştıracak. Yani Yahudilere zararı olan bir şey İsrail'in varlığı gibi gerekçeleri vardı ve evet İsrail sistematik olarak da Yahudilerin hayatını zorlaştıran bir şey haline geliyor. Yani çünkü evet ayrılması gerekiyor İsrail ile Siyonizmin birbirinden ayrılması yani daha doğrusu Yahudiliğin, İsrail ile Yahudiliğin birbirinden ayrılması gerekiyor. Çünkü evet İsrail'e karşı Yahudiler de var ama bu o kadar da kolay olmuyor yani. Dünyada birçok kişi İsrail deyince, İsrail'in eylemlerini görünce Yahudi
Bir anlıyla.
karşıtlığı artıyor. Zaten var olan yani böyle hani toprak altına inmiş gibi görünse de zaten Yahudi karşıtlığının yoğun olarak yüzlerce yıl yaşandığı toplumlarda yani özellikle Batı toplumlarında da bu Yahudiler için ciddi bir risk. Yani o yüzden ben hani en başında İsrail'in bu yaptıklarının en ciddi mağdurların arasında Yahudilerin olacağını düşündüğümü söylemiştim yani. Onlar şimdi benden daha çok teyakkuz halindedirler tabii olarak yani Gazze'lilerden sonra en çok onlar teyakkuz halindedir. Dolayısıyla buradan evet doğru dürüst tartışmalar yürütülebilse vesaire filan bir dünyanın olgunlaşmasına katkı sağlayabilecek bir süreçten geçiyoruz. Büyük kayıplar pahasına, büyük kayıplar yaşanıyor olduğu ve işte çok acılar çekiliyor olduğuna görüyoruz. Evet şahit oluyoruz bunlara. Bu hoş şeyler değil bunlar ama yani sonuçta insanlık tarihi açısından bakıldığında da şimdi 7 Ekim'den bu yana olanın üzerinden çok konuşup ediyoruz filan da yani 7 Ekim'e gelene kadar bölgede Batı Şeria'da Gazze'de böyle hani süt liman bir hava yoktu ki. Yani Kudüs'te süt liman bir hava yoktu ki zaten büyük kıyım devam ediyor idi yani.
Daha çok yeni bir tarihte gene 14 bin Gazze'li öldürülmüştü İsrail tarafından.
Evet yani sonuçta İsrail yani bir terör örgütü olarak yani Lübnan'da ben şuna katlanamam filan deyip şunları yapıyor. Suriye'de bunları yapıyor filan. Yani Lübnan gitti ya. İsrail'in güvenliği uğruna Lübnan diye bir devlet kalmadı ortada. Yani Lübnan'da yaşanan trajedilerin, yani Lübnan ayrıca da dünya için kıymetli bir yeriydi. Birçok bakımdan çok önemli bir deney alanıydı yani. Hani sadece insanların sıradan hayatlarının imkansızlaşması meselesinin ötesinde insanlık açısından başka bir kıymeti de var idi ve o Lübnan kayboldu, yok oldu. Yani biz gençken Lübnan bir mana taşıyordu Doğu Akdeniz'de. Şimdi Lübnan diye bir yer yok ve bu sadece İsrail'in güvenlik kaygıları yüzünden yani. Dolayısıyla şimdi bu kendi güvenlik kaygıları yüzünden her şeyi imha etme küstahlığına sahip bir İsrail herkes için tehdit. Yahudiler için de büyük tehdit ve bu böyle 7 Ekim'de oluvermiş. Aa bak işte orada Hamas şöyle bir densizlik yapmış da sonrasında da bunlar işte ne yapsın canım İsrail falan gibi bir durum yok yani. Bunlar da hep olup duruyordu ve bir tür kanserli hücre olarak orada duruyor idi yani.
7 Ekim şunu sağlamış oldu. Bunun çok daha sistematik bir şekilde ve yaygın olarak tartışılmasına yol açtı. Hemen her kesimde işte üniversitelerde, sanatçılarda, yazarlarda ve toplumun diğer kesimlerinde, iş dünyasında tartışılır hale geldi. Bu tartışma bence neye yol açar onu tartışalım istersen. Bir var olan kutuplaşmayı daha derinleştirir, ötekinin de daha da güçlenmesine mi yol açar yoksa bir üçüncü yol imkanı bize sağlar mı?
Şimdi bu konuda benim bakış açım şöyle bir şey. Yani demin hani misal verdim. Stefanik gibiler bize söyle bakalım bu nefret suçu mudur? Ya sorun o. Dediklerinde yani Stefanik gibilerin yes dediklerine no, no dediklerine yes diyerek onlarla mücadele edilemez yani. Bu böyle yapılıyor olduğu için senin sözünü ettiğin ve hepimizi kasıyor olan bu iki seçenekli dünyaya sıkışmış oluyoruz. Yani buraya başka bir boyut getirme, yani üçüncü yol, başka bir düzleme çıkılması, başka bir boyuta çıkılması, bir boyut eklenmesi gerekiyor. Yani işte hani kadınların da yaptıkları şey kısmen bu. Kardeşim bu mesele senin soruyu sorduğun düzlemde değil, ifade özgürlüğü düzleminde ele alınmalı diyerek aslında düzlemi değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz 60 senedir işte aslında bu benim aydınlanma aklı dediğim şeyin nihai formu olan bu yes or no'lara yani ortada bir doğru var ve bu bilinebilir. Bilinebilirin ötesine geçtik artık. Biz bunu biliyoruz yani. Yani şunca sene yaşadık, düşündük, taşındık ve doğruyu bulduk. Şimdi bu doğruyu tatbik edeceğiz ve siz karşısınız buna diyen yığınlar ürettik biz mekteplerde. Yani sıklıkla duyuyorsun değil mi? Şimdi işte adam sıkıştığını yerde diyor ki kardeşim 2 artı 2'nin 4 ettiğini bilmiyorsun. Şimdi ne diyeceksin yani? Yani sen 2 artı 2 4'tür demiyorsun ki bana yani. Sen 2 artı 2 kırmızıdır diyorsun. Ben de 2 artı 2 pis kokuyor diyorum. Yani şimdi sen renkler düzleminde ben kokular düzleminde konuşuyoruz ve sen bunu aritmetik bir şeymiş gibi oraya yatırıp yani şimdi benim açımdan buradaki asıl sıkıntı işte ısrarla söylediğim gibi yani bir doğru var. Ya geçen gün birileriyle sohbet ediyorum. Dedim ki siz müzakere kelimesini en son nerede duydunuz? Ne zaman duydunuz? Yani şeyler arası, uluslararası ilişkiler dışında herhangi bir yerde müzakere kelimesini duyuyor muyuz?
Yok.
Ben zamanında şeye takmıştım izan kelimesini. Bu kelime ortadan kalktığı için mi izan ortadan kalktı yoksa izan ortadan kalktığı için mi kelimeye artık müracaat etmiyoruz? Şimdi geçen de kafama bu takıldı. Yani müzakere diye bir kavram ortadan kalktı yani. Ya insanlar arası olan konuların neredeyse tamamı müzakereye tabi konulardır. Bunların böyle aritmetik doğruları yok yani. Yani ikiye kadar saymayı bilenler A mı B mi kardeşim deyip çıkıyorlar yani. Ya ne A ne B. Ve sen şimdi Stefanik'in yes or no dediğinde eğer o bakıyor bakıp da ha bu yes diyor o halde ben no diyeceğim ve bununla mücadele edeceğim diyor isen aslında onunla mücadele etmiş olmuyoruz. Onu güçlendirmiş oluyoruz. Çünkü zaten onun istediği problemin o yes or no arasında kalması. Çünkü işte o bir cumhuriyetçi kongre üyesi olarak kendi bekası zaten buna bağlı yani orada cumhuriyetçi bilmem kimin ve demokrat bilmem kimin söylediklerin dışına çıkılamaması. Orada kalırsa kendi koltuğunu koruyacak veya oğlu kızı o koltuğa oturacak falan yani. Ya da onun gibi birisi oturacak. Tablo buraya sıkıştırılmış durumda. Benim açımdan hani bir üçüncü yol dediğin şey, başka bir düzlem benim dediğim şekliyle bulunacak ise önce var olanı ontolojik olarak reddetmemiz gerekiyor. Yani bize böyle problemleri yes or no problem olarak sunamazsınız diye itiraz etmemiz gerekiyor. Başlangıç noktamız burası olmadığı zaman biz bu şeyin içine debelenip duracağız. Yani şimdi Erdoğan'la debelenirken de böyle debelendik. Kılıçdaroğlu'yla debelenirken. Yani Kılıçdaroğlu değil mi kardeşim yani? Tamam şimdi. Ya bir dakika bak, başka bir problemimiz var bizim yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya bizim başka bizim çok başka ya dertlerimiz. Biz mevcut siyasi partiler düzeninin bizi getirdiği yerden sıkıntıdayız. Yoksa orada Erdoğan olması, burada Kılıçdaroğlu olmasından değil yani. Gibi. Sonuçta bu anlamda bakınca hani ben teknik olarak ümitli olmayı çalışıyorum dünya açısından. Türkiye için ümidim yok. Hafta sonu zaten teferruatıyla ne de bu hafta olan bitenlerle zaten bir kere daha gördük yani. Ümitli olmayacak bir ülkede yaşamıyor olduğumuzu, ama hani dünya açısından bakıldığında ümitli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu açmazdan çıkacağız. Çıkmak zorundayız yani. Kampüsler, Birleşik Devletler kampüslerinde yaşananlar bu anlamda ümit var bir şey mi? Çok ümit var görünmüyor, çünkü işte evet yani son tahlilde benim açımdan bakıldığında, çok uzaktan baktığım için çok yanılıyor olabilirim. Kadınların şeylerini de bilmiyorum yani, backgroundlarını, buraya kadarki hayatlarını vesaireyi de bilmiyorum. O yüzden çok yanlış değerlendirme yapıyor da olabilirim, ama kadınların duruşunda, kongre karşısındaki duruşlarında böyle hani güven verici, ümit verici bir şeyler hissettim. Ama kampüslerde olanlar eğer benim hissettiğim gibilerse o zaman çok ümit verici değil. Çünkü sadece şey de değil yani, bu yes or no meselesi de değil. Doğru yarıştırma meselesi de başlı başına bir problem, ama problem tek o da değil. Bir de çok slogan. Şimdi uzun uzun bir şey okudum da özetle paylaşmak istedim yani. Bu biliyorsun nehirden denize, yani Filistin'in sloganlarından bir tanesi nehirden denize, yani Ürdün nehrinden Akdeniz'e, işte Filistin
tek olmalı.
Tek olmalı. Şimdi bu İngilizce'de from river to sea, Palestine will be free. Böyle kafiyeli bir slogan. Orada gamalı harç görünce, bir duvara yazılıp çizilmiş bir gamalı harç görünce birdenbire çok hassasiyeti depreşen, işte intifada lafını duyunca vay İsrail ortadan kaldıracaklar diye hassaslaşanlar bu slogandan da fena halde müteessir oluyorlarmış. Ve bunun üzerine böyle uf yani bir ciltler dolduracak tartışmalar yani. Bunun Arapçası da kafiyeliymiş. Bunu da öğrenmiş oldum bu vesileyle. Minal nar ila el bar. Yani nar nehir, bar deniz, işte ikisinin arasında Filistin sata tarrar imiş. Tamam mı? Bunun Arapçası da. Bu da kafiyeli. Kafiyeli olunca biliyorsun yani bu tür şeyler böyle kolay
kabul görüyor.
Popülerleşip yaygınlaşabiliyor yani. Şimdi bu saldırgan bir slogan. Bununla İsrail'i yok etmek filan gibi diyenler, böyle uzun uzun bu neden böyle olduğunu yazanlar karşısında da yok kardeşim, bu sadece bir özgürlük çağrısıdır. Mesele İsrail meselesi değil, Filistin meselesi. Yani Filistinlilerin gözünden bakınca bu bir özgürlük çağrısıdır filan diye uzun uzun tahliller yapana bir de araya girip kardeşim burada esas mesele zaten sloganda değil, bu sloganı okuyanda yani bu sloganı duyanda, eğer siz bu sloganı duyduğunuzda İsrail yandaşı iseniz bir saldırganlık yok, Filistin yandaşı iseniz bir özgürlük çağrısı hissedersiniz, zaten mesele sizde bitiyor. Yani sloganın içeriğinde bir şey yok diyen böyle yani bayağı bir literatür oluşmuş. Halbuki şimdi bir de bunun benim yaptığım gibi yapanları var. Bu slogan tarihi nedir, nerede ortaya çıktı, nasıl evrimleşti filan diye analiz edenler olmuş. Onlar da demiş, diyorlar ki işte kardeşim bu slogan ilk ortaya çıktığında aslında İsrail'e karşı değil, Gazze Batı Şeria bölünmesini onaylayan, bu konuda Batı'yla işbirliği yapan Filistinli liderlere karşı mı çıktı bu slogan? Yani İsrail, Filistin falan hikaye burada hikaye. Orada işbirliği yapan alçaklara karşı siz kim oluyorsunuz da ve Batı Şeria ile Gazze'yi bölmesine
Evet.
onay veriyorsunuz diye. Biz onlara bağırarak başladık buna diye şimdi çok eğlenceli buldum yani. Ama şunu biliyorum, hani sorduğun sorunun cevabını şöyle toparlamış olayım. Böyle sloganlarla falan yol alınamaz. Buralardan bir takım üçüncü yollar, başka düzlemler falan icat edilemez. Bu bir mücadele, yani böyle oturup kitaplar okuyup kitaplar yazarak da olmaz bu işler. Bu bir mücadele işi. Üçüncü yolun bulunması, farklı bir düzleme taşınması bir mücadele işi. Bu mücadeleyi çok cılız buluyorum halihazırda. Ama
İsrail'de de ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nde de galiba yeni bir eğilim olarak iki devletli çözüm yerine tek devletli çözüm anlayışı var. İşte o Ürdün'den yani nehirden denize sloganını bunun için yeniden hayata geçirebiliriz diye var. Bunu da itiraz eden işte ya Filistinler nüfusu giderek daha hızlı artar. Biz burada bir şeyi kaybederiz. Yönetimi onları bırakırız diyen bir itiraz sesi de var. Ama bu gelişecek diyenler de var çözüm olarak.
ben hani deminden beri söylediklerim bu İsrail-Filistin gerilimi hakkında değil, yani daha dünya genelinde iki kutupluluk hakkında söyledim. Yani yoksa İsrail meselesinde, Filistin meselesinde ben kendimce hükmümü verdim. Bu değişmez manasına gelmiyor ama artık kafamda bu soruyu taşımak istemiyorum. Yani ben bakış açıma göre Filistin davası kaybedilmiş bir davadır. Yani İsrail bir terör örgütü olarak bölgede yaşamayı sürdürecek ve kök salacak diye düşünüyorum. Yani yoksa hani bu şey farkları çok, yani iki tarafın arasında hayatiyet farkları çok fazla. Yani İsrail belli hayatiyet sergileyen bir özne ama Filistin sadece Filistin'in düşmanı sadece İsrail olsa oradan Filistin İsrail'in hakkından gelir de Filistin düşmanı çok ya. Yani Araplar düşman, Türkler düşman, herkes düşman yani. Böyle yeri geldiğinde politik amaçlarla kullanılmak üzere orada mağdur mazlum Filistinlilerin varlığı herkese lazım. Ama Filistinlilere herkes düşman.
Evet.
Yani sen bütün bu en başından itibaren bu hadiseleri takip eden, mesleki olarak da yakından ilgi duyan birisin. Yani Filistin'in lehine herhangi bir iş yapmış olan herhangi bir özne biliyor musun yani? Yani Türkiye Cumhuriyeti o dönemden bu yana 40 tane farklı ideoloji tarafından yönetildi. Yani Filistin lehine pozisyon almış olan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var mı yani?
Hükümeti yok da gidip gençlerin orada kamplarında eğitim görmeleri ve Filistinlerle birlikte mücadele ettikleri bir kısa dönem var.
Evet. Şimdi de zaten iş oraya kalsa bu işi yapacak olan birçok genç vardır yani. Ama dünya o dünya değil artık. Ama net toplamda yani Suud rejimi, yani İran şimdi, yani böyle bakınca dünyada Filistin davasının en bilmem, yani İran'ın yaptığı şey ne? Eğer ortalığı karıştırma potansiyeli var ise bunu kullanmak üzere orada onun varlığını sürmesi için, yani Filistin problemini Filistinlilerin acılarının sürmesi gerekiyor ki İran'ın politikaları
Evet.
için gerektiğinde işe yarasın yani. Yoksa hani Filistinlilerin acıları bitsin diye bir şeyler yapmaya kalkan kimse yok. Ve bu yüzden de Filistin davası kaybedilmiş bir davadır benim açımdan. Uzun süredir böyle. Dolayısıyla münhasıran da bu mevzu hakkında konuşmuyorum. Yani asıl konuşmaya çalıştığım şey bu dünyanın iki kutupluluğu bir yerlerden geri adım atmamızı gerektiriyor yani. Bu bir yerler işte benim açımdan bu aydınlanma aklı. Yani aydınlanma aklı hakkında fi tarihinde söylemiş olduğum şey bu modern dünya tasavvuru son noktasına kadar gittiği zaman kaçınılmaz olarak faşizm üretir. Faşizm müzakere ihtiyacının ortadan kalktığı kanaatinden beslenen, doğrunun bulunduğu kanaatinden beslenen, doğrunun birileri tarafından bilinebilir olduğu kanaatinden beslenen bir şeydir. Bu kanaate sahip isen eline imkan geçti zaman faşist olursun. Bunun yolu yok yani. Eline imkan geçmediği zaman mazlum falan takılabilirsin. Ama eğer bir doğru var ve herkesin riayet etmesi gereken bir şeydir o diyor ise, Eline imkan geçti. Ne faşist olursun? Yani bu iş bu kadar kestirme benim açımdan. Ve faşizm kötüdür benim açımdan. Yani hesap bu kadar basit. Faşizm ama orada başka faşizmlerle mücadele ediyor diye filan böyle meşrulaştırılabilir bir şey değil. Faşizmdir. Ve faşizmi besler gibi gibi. Sonuçta dolayısıyla benim açımdan dünya doğruların müzakere yoluyla durmadan yeniden üretildiği bir dünya olmak zorunda. Bu da böyle işte ancak aydınlanma aklından rücu etmekle mümkünmüş gibi görünüyor bana. Yani benim dünyaya bakışım böyle yani.
İşte bütün bu Amerika'daki kampüsteki sanat dünyasındaki edebiyat çevrelerindeki tartışmalar buna vesile olabilir mi? Aydınlanma aklının yeniden değerlendirilmesi ve bundan uzaklaşma, farklı bir düzleme geçmeyi sağlayabilir mi bu aydınlanma aklına sahip olanlar açısından?
Pratikte bak temelde şöyle bir şey var. Ben o yüzden dilim döndüğünce ve yeri geldiğince hep işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi herkesinki bir aydınlanma aklı. Yani dünya hakkında konuşurken şimdi diyelim ki Filistin İsrail gerilimi hakkında konuşurken herkes aydınlanma aklıyla konuşuyor. Yani şimdi bu sözünü ettiğim o senatör kadın, kongre üyesi kadın böyle işte yes or no falan diye sorarken işte aydınlanma aklıyla davranıyor. Ama bu kadın mesela kendi çocuğu varsa veya kendi kocasıyla ilişkisinde de bakalım yes or no falan diyemiyordur. Tamam yani iş pratiğe, gündelik hayatta sıradan insanın sıradan kararlarına geldiği zaman yani sen bir galeri yöneticisiysen söz temsili, o galerinin hayatta kalması ve işte para kazanması ile ilgili kararlar verirken aydınlanmakla davranamazsın. Aydınlanmaklı aklı dediğim şey böyle absürt bir şey yani. Böyle kimsenin hayatında yeri yok. Ama herkesin aklında tartışmasız yeri var yani. Yani hiç kimse iddia ediyorum hiç kimse aydınlanma aklıyla 6 saat hayatta kalamaz. Hayatta kalmak istiyorsan onu terk etmen gerekiyor. Ve zaten de hiç kimsenin gündelik hayatta ben bunu görmüyorum. Yani herkes böyle mecbur müzakereler yapıyor. Efendim işte kampüslerde itişiyor kakışıyor falan filan. Ama net toplamda böyle gel bakalım şimdi şuradan bir insanlar arasından seni sıyıralım. Gel şimdi dünyaya bir nizam ver dediğin zaman herkes aydınlanmak bile konuşuyor. O yüzden ben kendi hesabımı demeyeyim. O kardeşim bir kendinize muhasebe yapın. Yani. Siz böyle önerdiğiniz gibi davranabiliyor musunuz? Çok kolay kolay uçup kaçıyorsunuz da başkalarına bir takım şeyler vaaz ediyorsunuz falan da kendiniz böyle davranabiliyor musunuz? Davranamıyorsunuz. O zaman bir dakika işte şu büyük hikayeleri küçük gerçekliklerden yeniden üretelim ben. Benim ne bileyim yani dilimin dönmediği, anlatamadığım temel şey bu. Çünkü hani öteki tarafta çok çok yazı, çok söz üretiliyor ya yani ya kameranın karşısına geçen olayı sadeleştirecek. Şeyin başına, kitabın başına oturan başka kitapları okumuş, o kitaplara referans vermekten paye kazanıyor olacak falan. Yani dolayısıyla böyle bir afaki bir dünya var yani bir yerde. Ama gündelik hayat bunda zaten yürümüyor. Dolayısıyla da biz tepemizdeki bu ağır yükleri bir şekilde hafifletebilsek kendi kendimize yani birbirimizle kalsak zaten biz aydınlanma aklıyla davranmıyoruz ki. Davranamayız yani. Ya sen şimdi Kadıköy sokağında bikiniyle gösteri yapan bir kadına karşı karşıya kaldığın zaman yani aydınlanmakla ne yapabilirsin yani? Yani ya işte bakıyorsun ulan bu meczup bu yoksa işte vay kadının bacakları da güzelmiş bir yoksa işte elindeki pankartı yırtmak mı filan böyle herkes görüyorsun yani orada o kameraya alınmış ve görüyorsun değil mi yani ulan herkes bir tereddüt içinde kimsenin böyle şöyle yapılması gerekir diyenlerin hiçbirisi hiçbir şey yapamıyor yani. Ama o insanları çek bir kenara. Böyle bir durum ortaya çıksa ne yapılması gerekirdi? Bak herkesin şakır şakır şeyleri var.
Görüşleri.
Yaptıkları var. Yapamıyorsun kardeşim. Yapamazsın yani.
Bitirelim mi yavaş yavaş var bir
Olur. Hay
şeyde.
hay.
Evet. Sevgili dostlar, bugünkü programı burada bitiriyoruz. Desteğiniz için, katkınız için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz.
Bizden kurtuluşun da herkes kendi gündelik hayatına dönsün yani.
Evet. Zaten gündelik hayatını yaşıyor bizi izleyenler muhtemelen daha çok. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.